Ayrı 27, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 348, 13. bölüm. 22 Kasım Pazartesi öğlen civarında Kurt Wallander yanıp kül olan kendi arabası yerine geçici olarak kullandığı polis arabasına bindi ve Üstad'ın batısına doğru yola koyuldu. Stan Whedon'ın çalıştırdığı Steinyurt Kalesi harabelerinin yanındaki at çiftliğine gidiyordu. Üstad'ın dışındaki tepenin zirvesine vardığında yol kenarındaki park yerinde durup denizi izledi. Uzaklarda Baltık Denizi'ne doğru yol alan bir yük gemisinin silüetini belli belirsiz seçebiliyordu. Birdenbire başı döndü. Kalbinden kaynaklandığını sanarak önce korktu ama sonra başka bir şey olduğunu, bayılacak gibi hissettiğini fark etti. Gözlerini kapatıp başını geriye yasladı ve zihnini boşaltmaya çalıştı. Bir dakika kadar sonra gözlerini açtı. Deniz hala oradaydı ve yük gemisi de doğuya doğru yol almaya devam ediyordu. Amma da yorgunum diye geçirdiği içinden hem de bütün hafta sonu dinlenmiş olmama rağmen. Bu yorgunluk hissi uzun, çok uzun bir geçmişe dayanıyor. Nedenlerinin sadece bir kısmını biliyorum ama muhtemelen yapabileceğim bir şey yok. Çünkü işe geri dönmeye şimdi karar vermedim. Benim için Danimarka'daki kumsal artık yok. Orayı kendi özgür irademle terk ettim. Orada ne kadar kaldığını bilmiyordu fakat üşümeye başlayınca arabayı çalıştırıp yola çıktı. Eve gitmeyi ve kendini güvende hissettiği dairesinde gözlerden uzak kalmayı yeğlerdi. Ancak yola devam etmek için kendisini zorladı. Stensund'a doğru döndü. Bir kilometre kadar sonra yol kötüleşmeye başladı. Whedon'ı her ziyaret edişinde olduğu gibi büyük at taşıma römorklarının böylesine kötü bir yoldan nasıl geçebildiklerini merak etti. Patika sıra sıra ahırların olduğu büyük at çiftliğine doğru dik bir şekilde iniyordu. Wallander arabasını yokuş aşağı ağıla doğru sürdü ve durdu. Yakınlardaki bir ağacın tepesindeki karga sürüsü gaklıyordu. Wallander arabadan inip Whedon'ın hem ev hem de iş yeri olarak kullandığı kırmızı tuğlalı binaya yöneldi. Kapı aralıktı, telefonla konuşan Whedon'ın sesini duydu. Kapıyı çalıp içeri girdi. Her zamanki gibi dağınıktı ve yoğun bir şekilde at kokuyordu. Yapılmamış yatağın üzerinde iki kedi uyukluyordu. Wallander arkadaşının yıllardır bu şekilde yaşamaya nasıl katlandığını merak etti. İçeri giren Wallander'e telefon görüşmesini bölmeden başıyla selam veren adam zayıftı. Darmadağınık saçları ve çenesinde koyu kırmızı bir egzama lekesi vardı. 25 yıl önce nasıldıysa şimdi de öyle görünüyordu. O günlerde birbirlerini çok sık görürlerdi. Whedon o zamanlar opera sanatçısı olmayı hayal ediyordu. Güzel bir tenor sesi vardı ve Wallander'in Whedon'in menajeri olduğu bir gelecek planlamışlardı. Ama hayalleri suya düşmüştü ya da daha doğrusu unutulup gitmişti. Wallander polis memuru olmuş, Whedon de babasının işini devralmış, yarış atları yetiştirmeye başlamıştı. Nedenini bilmedikleri bir şekilde aralarındaki bağlar kopmuştu. Neyse ki 90'ların başında uzun ve karmaşık bir cinayet soruşturması nedeniyle yeniden görüşmeye başlamışlardı. Bir zamanlar benim en iyi dostumdu diye düşündü Wallander. O zamandan beri başka dostum olmadı. Belki de Stan Whedon hep benim en iyi dostum olarak kalacak. Whedon telefon görüşmesini bitirip ahizeyi yerine koydu. Ne alçak herifmiş diye söylendi Whedon. At sahibi mi? Dolandırıcının biri. Bir ay önce ondan bir at satın aldım. Hör'de birkaç ahırı var. Gidip getirecektim ama fikrini değiştirmiş. Alçak herif. Atın parasını ödediysen bu konuda yapabileceği bir şey yok. Sadece kapora verdim, yine de o atı getireceğim, o ne derse desin. Whedon mutfakta gözden kayboldu, geri döndüğünde Wallander alkol kokusu aldı. Hep beklemediğim zamanlarda geliyorsun dedi Whedon, biraz kahve ister misin? Wallander bu teklifini kabul etti ve mutfağa geçtiler. Whedon eski yarış programlarını bir kenara kaydırınca küçük bir plastik masa örtüsü ortaya çıktı. ''Daha sert bir şey içmeye ne dersin?'' diye sordu Whedon kahve yapmaya başlayacakken. ''Araba kullanıyorum'' dedi Wallander. ''İşler nasıl gidiyor?'' ''Bu sene iyi geçmedi ve gelecek yılda iyi olmayacak. Piyasada yeterince para yok, atlar da çok az. Geçimimi sağlamak için antrenman ücretlerini arttırmak zorunda kalıyorum. Burayı kapatıp her şeyi satmayı gerçekten isterdim ama emlak fiyatları çok düşük. Başka bir deyişle Skåne çamuruna saplanıp kaldım. Viden kahveleri doldurup oturdu. Wallander kahve fincanını uzatırken Viden'in elinin titrediğini fark etti. Ölümüne içme konusunda hayli ilerlemiş diye düşündü. Günün ortasında ellerinin böyle titrediğini hiç görmemiştim. ''Senden ne haber?'' dedi Viden. ''Bugünlerde neler yapıyorsun? Hala izinde misin?'' ''Hayır, işe geri döndüm. Tekrar polisim.'' Viden kuşkuyla baktı. ''Bunu beklemiyordun.'' ''Neyi beklemiyordun?''
İşine geri döneceğinin.
Başka ne yapabilirim ki?
Bir güvenlik şirketinde çalışmaktan bahsetmiştin ya da bazı firmalarda güvenlik şefi olmaktan.
Polislikten başka bir şey yapmam imkansız.
Haklısın dedi Viden aynı fikirde olduğunu belirterek. Ben bu ahırlardan kurtulacağımı hiç sanmıyorum. Bu arada Höör'den aldığım at çok iyi. Queen Blue'nun soyundan geliyor, soyu sağlam.
Bu arada at üzerindeki bir kız pencere kenarından geçti. ''Kaç tane çalışanın var?'' diye sordu Wallander.
''Üç'' diye yanıtladı Viden. ''Ama doğrusu ikiden fazlasına param yetmiyor. Aslında 4 tane seyise ihtiyacım var.''
''Aslına bakarsan ben de bu yüzden geldim.''
''Bana burada seyislik yapmak istediğini söyleme sakın. Gerekli vasıflara sahip olduğunu sanmam.''
''Biliyorum. Dur açıklayayım.'' Wallander Alfred Harderberg'den bahsetmemesi için hiçbir neden göremedi. Viden'in bu konuda kimseye tek kelime etmeyeceğini biliyordu. Doğrusu benim fikrim değil dedi Wallander. Daha yeni bir kadın polis bizimle çalışmaya başladı. Becerikli birisi. İlanı görüp beni haberdar eden oydu.
Kızlarımdan birini Farnholm şatosuna göndereceğim öyle mi? Sanki bir casus gibi. Aklını kaçırmış olmalısın.
Cinayet cinayettir. Şatonun içinden bilgi almamız imkansız. Bu ilan içeriye girmek için bir fırsat. Az önce bir tane kızın fazla olduğunu söylemiştin.
Aksine bir tane eksiğim olduğunu söyledim.
Aptal değil, değil mi? Açık göz ve uyanık birisi olması gerek.
Gereken özellikleri taşıyan bir kız var dedi Viden. Çok zeki ve hiçbir şeyden korkmaz. Ama bir problem var.
Ne gibi?
Polisleri sevmez.
Neden peki?
Bildiğin gibi çoğu zaman raydan çıkmış kızları işe alırım. Yıllar boyunca onlardan memnun kaldım. Malmö'deki gençlere iş bulma kurumuyla işbirliğine girdim. Oradan gelen bir kız şimdi yanımda çalışıyor. 19 yaşında, adı Sofia. Az önce pencerenin önünden geçen oydu.
Polis olduğundan bahsetmemiz gerekmiyor dedi Wallander. Şatoda ne dolaplar döndüğü hakkında gözünü dört açması için bazı nedenler uydurabiliriz. Sonra da sana verdiği bilgileri bana iletirsin.
Çok gerekliyse dedi Viden. Yoksa bu işe karışmamayı yeğlerim. Tamam ona polis olduğunu söylememize gerek yok. Sen sadece orada neler olup bittiğini bilmek isteyen birisin. Senin hakkında iyi şeyler söylersem kız da benim sözüme güvenir.
Deneyebiliriz.
Ama henüz işe almadı. Şatodaki işle ilgilenen pek çok kadın seyis olacaktır.
Gidip kızı getir dedi Wallander. Benim adımı söyleme.
Sana ne diye hitap edeceğim o zaman?
Wallander bir süre düşündükten sonra Roger Lundin yanıtını verdi.
O da kim?
Bu dakikadan sonra ben.
Viden kafasını iki yana salladı. Umarım haklı çıkarsın. Gidip kızı getireceğim.
Sofia bakımsız saçlı, zayıf ve uzun bir kızdı. Mutfağa girip Wallander'i gelişigüzel selamladı ve oturup Viden'in kahve fincanında kalanları içti. Wallander bu kızın da Viden'in yatağını paylaştığı kızlardan biri olup olmadığını merak etti. Viden'in kendisi için çalışan kızlarla ilişkisi olduğunu uzun zamandır biliyordu.
''Burada tasarruf yapmam gerektiğini biliyorsun.'' diye konuşmaya başladı Viden. ''Österlen civarında bir şatoda sana uygun olabilecek bir iş olduğunu duyduk. İşi alırsan, daha doğrusu işe kabul edilirsen, burası biraz toparlandığında seni geri almaya söz veririm.''
''Orada ne tür atlar var?'' diye sordu Sofia.
Viden Wallander'a baktı. Wallander bilmiyorum dercesine omuzlarını kaldırdı. Arden, Nes olduklarını sanmam dedi Viden. Bunun ne önemi var ki? Bu geçici bir iş olacak. Ayrıca arkadaşım Roger'a yardım etmiş olacaksın. Gözlerini dört açıp şatoda neler olup bittiğine dikkat etmeni istiyor. Özel bir konu yok. Sadece gözlerini açık tutacaksın.
Maaşı ne kadar diye sordu Sofia.
Hiçbir fikrim yok diye karşılık verdi Vallander.
Tanrı aşkına orası bir şato dedi Viden. Zorluk çıkarmayı bırak.
Viden oturma odasına gidip gazeteyi de geri döndü. Vallander ilanı buldu.
Mülakat olacak dedi Vallander. Adaylar önce telefon etmeli.
Hallederiz dedi Viden.
Bu akşam seni mülakat için arabayla götürürüm.
Sofia aniden başını plastik örtüden kaldırıp Vallander'in gözlerinin içine baktı.
Ne tür atlarmış bunlar diye sordu.
Gerçekten bilmiyorum dedi Vallander.
Sofia başını yana eğip bence sen polissin dedi.
Sana bunu düşündüren ne diye sordu Vallander afallayarak.
Sezgilerim.
Viden araya girdi. Adı Roger. Tek bilmen gereken bu. Daha fazla aptalca sorular sormayı bırak. Bu akşam oraya gittiğimizde biraz derli toplu görünmeye çalış.
Saçlarını yıka mesela.
Burada unutma. Winter's Moon'un sol arka ayağının sargılanması gerekiyor.
Sofia hiçbir şey söylemeden mutfaktan çıktı.
Kül yutmaz olduğunu kendi gözlerinle gördün dedi Viden.
Yardımın için sağ ol dedi Vallander. Umarım üstesinden gelebilir.
Onu şatoya götürürüm. Yapabileceğim tek şey bu.
Beni evden ara. Eğer işi alırsa hemen haberim olmalı.
Birlikte Vallander'in arabasına kadar gittiler.
Bazen bu işlerden o kadar sıkıldığımı hissediyorum ki dedi Viden.
Birlikte zaman geçirebilseydik güzel olurdu dedi Vallander.
Bazen kendi kendime hepsi bu muydu diyorum. Yani hayat. Birkaç ay ya bir sürü üçüncü sınıfa sürekli para sorunları.
Haydi ama o kadar da kötü değil öyle değil mi?
Kolaysa öyle olmadığına beni ikna et.
Artık daha fazla görüşmek için bir nedenimiz var bu konuda konuşabiliriz.
Kız daha işi almadı ki.
Biliyorum dedi Vallander bu akşam beni ara. Vallander arabaya bindi, Viden'e başıyla selamlayıp yola çıktı. Vakit hala erkendi, başka bir ziyaret daha yapmaya karar verdi. Yarım saat sonra Continental Oteli'nin arkasındaki dar sokakta park yasağı olan yere arabasını bıraktı ve Bertha Dooner'in küçük pembe evine doğru yürüdü. Etrafta polis arabası olduğuna dair bir işaret göremeyince şaşırdı. Bertha Dooner'in korumalarına ne olmuştu? Aynı anda hem sinirlendi hem de endişelendi. Kapı zilini çaldı. En kısa zamanda Björk'le temasa geçecekti. Kapı aralandı. Bertha Dooner gelenin kim olduğunu gördüğünde gerçekten memnun oldu.
Daha önce arayıp haber vermediğim için özür dilerim dedi Vallander.
Komiser Vallander'e kapı her zaman açık diye karşılık verdi Bertha Dooner.
Vallander zaten çok fazla kahve içmiş olsa da bir fincan kahve teklifine hayır diyemedi. Bertha Dooner mutfakta meşgulken Vallander arka bahçeyi bir daha kontrol etti. Çimler düzeltilmişti. Bertha Dooner'in polisten kendisine yeni bir telefon rehberi temin etmesini bekleyip beklemediğini merak etti. Bu soruşturmada sanki her şeyin üzerinden uzun bir zaman geçmiş gibi görünüyor diye düşündü. Oysa çimenlerin üzerine telefon rehberini atıp bahçede patlama olmasının üzerinden sadece birkaç gün geçti. Bertha Dooner kahveleri getirip çiçek desenli kanepeye oturdu.
Geldiğimde dışarıda polis arabası görmedim dedi Vallander.
Bazen buradalar bazen değil diye yanıtladı Bertha Dooner.
Bu konuyla ilgileneceğim dedi Vallander.
Korumalar gerekli mi? Gerçekten birinin bana zarar vermeye çalıştığını mı düşünüyorsunuz?
Patronlarınıza olanları biliyorsunuz. Herhangi bir şey olacağına inanmıyorum. Ama yine de alabildiğimiz bütün önlemleri almalıyız.
Keşke bütün olup bitenlere bir anlam verebilseydim.
Ben de bu yüzden geldim. Biraz düşünmek için zamanınız oldu. Hafızalarımızın tazelenmesi, her şeyin berraklık kazanması için genellikle biraz zaman geçmesi gerekir.
Denedim, hem de hiç durmadan.
Birkaç yıl geriye gidelim. Gustav Torstensson'a Alfred Harderberg için çalışma teklif edildiği zamana. Bu arada hiç kendisiyle tanıştınız mı?
Hayır, hiç tanışmadım.
Peki telefonda konuştunuz mu?
Telefonda bile görüşmedim. Her zaman sekreterlerinden biri arardı. Böyle bir müvekkil edinmek hukuk bürosu için büyük bir olay olmalı.
Ah evet elbette. Daha önce hiç kazanamadığımız kadar para kazanmaya başlamıştık. Bu sayede bütün binayı yenileyebildik.
Harderberg'le hiç tanışıp konuşmamış olsanız bile nasıl birisi olduğu hakkında biraz fikir edinmiş olmalısınız. İyi bir hafızanız olduğunu biliyorum.
Bertha Duner cevap vermeden önce düşündü. Wallander beklerken bahçede zıplayan bir saksağını izledi.
İşler daima acildi dedi Bertha Duner. Harderberg Bay Torstenson'u ne zaman arasa her şey bir yana itilirdi.
Bay Torstenson müvekkilinden zaman zaman bahsetmiş olmalı şatoya yaptığı ziyaretlerden de.
Sanırım şatodan fazlasıyla etkilenmişti. Bir de hata yapmaktan çok korkuyordu. Bu çok önemliydi. Birçok kez hata yapmaya yer olmadığını söylediğini hatırlıyorum.
Bununla ne demek istemişti sizce?
Herhangi bir hata olursa Harderberg'in başka bir hukuk firmasıyla anlaşabileceğini.
Harderberg ve şatoyu hiç merak etmediniz mi?
Elbette nasıl bir yer olduğunu merak ettim. Ama Bay Torstenson oradan neredeyse hiç bahsetmedi. Etkilenmişti ama suskun kalıyordu. Bir keresinde İsveç'in Doktor Harderberg'in yaptıkları için minnettar olması gerektiğini söylemişti.
Harderberg hakkında hiç olumsuz bir şey söylemedi mi?
Evet aslında söylemişti hatırlıyorum çünkü sadece bir kez olmuştu.
Ne dedi?
Size kelime kelime aktarabilirim. Şöyle dedi. Doktor Harderberg'in ürkütücü bir mizah anlayışı var.
Bununla ne kastetmiş olabilir?
Bilmiyorum. Ben sormadım o da açıklamadı.
Ne zaman söyledi bunu?
Bir yıl kadar önce.
Hangi bağlamda söylemişti?
Farnholm şatosundan yeni gelmişti. Rutin toplantılardan biriydi. Sıra dışı herhangi bir şey olduğunu hatırlamıyorum.
Wallander bu konuda daha fazla ilerleyemeyeceğini anladı.
Tamamen farklı bir şeyden bahsederim. Bir avukat çalışırken etrafta bir sürü evrak olur. Oysa baro temsilcilerinden Bay Torstenson'un Harderberg için yaptığı işlerle ilgili çok az sayıda evrak olduğunu gördük.
Bu soruyu bekliyordum. Doktor Harderberg'le ilgili işlerde çok özel bir durum söz konusuydu. Saklanan belgeler olmazsa olmaz sayılan belgelerdi. Bize kesin olarak gerekli olmadıkça hiçbir şeyin kopyasını almamamız ya da hiçbir belgeyi saklamamamızla ilgili çok sıkı talimatlar verilmişti. Bay Torstenson üzerinde çalıştığı bütün belgeleri Farnholm Şatosu'na giderken yanında götürürdü. Bu yüzden arşivlerde çok az belge var.
Bu size çok garip gelmiş olmalı.
Gösterilen gerekçe Doktor Harderberg'in işlerinin son derece hassas olmasıydı. Kanunlar çiğnenmediği sürece bunu kabul etmemek için bir neden yok.
Bay Torstenson'un mali tavsiyeler verdiğini biliyorum sadece dedi Wallander. Herhangi bir ayrıntıyı hatırlıyor musunuz?
Ne yazık ki hayır diye yanıt verdi Bertha Duner. Dünyanın dört bir tarafındaki bankalarla şirketler arasında karmaşık anlaşmalar oluyordu. Genellikle dokümanları hazırlayan Doktor Harderberg'in sekreterlerinden biri oluyordu. Nadiren de olsa Bay Torstenson'un Doktor Harderberg'e götüreceği bazı belgeleri benim hazırlamam isteniyordu. Bununla birlikte çoğu belgeyi Bay Torstenson'un kendisi daktilo ederdi.
Ama diğer müvekkillerine karşı böyle yapmıyordu değil mi?
Hiçbir zaman.
Bunu nasıl açıklayabilirsiniz?
Sanırım benim bazı belgeleri görmemem gerektiği hususunda duyarlıydılar dedi Bertha Duner samimi bir ifadeyle.
Wallander biraz daha kahve teklifini geri çevirdi.
Gördüğünüz belgelerden birinde Avanca isimli bir firmadan bahsedildiğini hatırlıyor musunuz?
Wallander Bertha Duner'in hatırlamaya çalıştığını görebiliyordu.
Hayır dedi Bertha Duner. Görmüş olabilirim ama anımsayamadım.
Son bir soru daha. Şirkete gelen tehdit mektuplarından haberiniz var mı?
Gustav Torstenson göstermişti. Bununla birlikte endişelenecek bir şey olmadığını söylemişti. Bu nedenle arşive koyulmadı. Onları çöpe attığını sanıyordum.
Mektupları yazan Lars Bormann'ın Gustav Torstenson'un arkadaşı olduğunu biliyor muydunuz?
Hayır bilmiyordum. Buna şaşırdım doğrusu.
Bir ikona kulübünde ya da derneğinde tanışmışlar.
İkona kulübünden haberim var ama mektupları yazan adamın oraya üye olduğunu bilmiyordum.
Wallander kahve fincanını sehpaya koydu.
Artık sizi rahatsız etmeyeceğim dedi yerinden kalkarken.
Bertha Donner gözünü Wallander'den ayırmadan oturmaya devam etti. ''Bana vereceğiniz bir haber yok mu?''
''Cinayetleri kimin işlediğini henüz bilmiyoruz.'' diye cevap verdi Wallander. ''Neden işlendiğini de. Bunu öğrendiğimiz zaman bahçenize neden mayın yerleştirildiğini de öğrenmiş olacağız.''
Bertha Donner ayağa kalkıp elini uzattı. ''Onları yakalamak zorundasınız.''
''Evet ama bu biraz zaman alacak.''
''Ölmeden önce neler olduğunu öğrenmeliyim.''
''Size söylemeye değer bir şey öğrenir öğrenmez hemen iletişime geçeceğim.'' dedi Wallander. Sözlerinin kulağa tatmin edici gelmeyeceğinin farkına vararak.
27. Ayrımın Sonu Sayfa 361